Ayrım 3.
Tabii Türkler de bu oyunun tehlikelerine karşı kendilerini korumak için önlemlerini artırıyorlar. Dedemin evinin büyük bir dolabı silah ve cephane deposu haline getiriliyor. Bu o sıralarda Osmanlı sınırları içinde belirli yerlerdeki gelişmelerin tipik bir örneği. Özellikle Balkanlardaki farklı etnik grupların kimi Yunanistan'a, kimi Bulgaristan'a, kimi Sırbistan'a katılma merakında. Tabii Osmanlı Devleti'nden almak istedikleri mümkün olduğu kadar büyük topraklarla birlikte. Bunu bir yandan hürriyet nutuklarıyla dile getiriyorlar, bir yandan da silahlanıyorlar. Türkler de kendilerini korumak için önlem almaya çalışıyor. 31 Mart ve o klasik ikilem. Meşrutiyetteki hürriyet kavramı bazı etnik grupların gözünde böyle. Osmanlı Devleti'ni parçalama hürriyeti. Bazı radikal dinci grupların gözünde de meşrutiyeti kaldırıp yerine şeriat devleti kurma hürriyeti, dolayısıyla kadınları eve kapatma hürriyeti. O gruplarda İstanbul'da faaliyete geçmiş, ordu içindeki bir takım unsurlarla birlikte ayaklanıp 31 Mart hareketini başlatıyorlar. Babamın 9 yaşına bastığı 1909 yılının ilkbaharında Midilli'de ayrılıkçı Rumlar, İstanbul'da da şeriat isteriz diye ayaklananlar kol geziyor. İttihatçılar şaşkın. Onlar da hürriyet isteyerek yola çıkmışlar ama aynı sözün başkalarının elinde hangi taleplerin gerekçesi olabileceğini fazla düşünmemişler. Üstelik şimdi o talepler bazı büyük devletlerin de desteğini alıyor. Hem de gene hürriyet adına, kendi ülkelerinde veya kolonilerinde kıpırdanmasına bile izin vermedikleri ayrılıkçılığı Osmanlı ülkesinde haklı sayıyorlar. Şeriatçılara da doğrudan doğruya olmasa da dolaylı olarak destek oldukları anlaşılıyor. Hangi hesapla? Osmanlı topraklarındaki etkilerini daha da artırma hesabıyla. Böylece Osmanlı Devleti yeni gelişmelerin içine giriyor. İstanbul'u cehenneme çeviren 31 Martçıların üzerine hareket ordusu geliyor. İsyancıların elebaşları asılıyor. Abdülhamit ayaklanmaya göz kırptığı veya en azından göz yumduğu gerekçesiyle tahttan indiriliyor. Yerine siyasi otoritesi kalmamış olan bir sultan olarak Mehmet Reşat getiriliyor. İttihatçıların hükümette etkisi artıyor. Babali baskınıyla bunu daha da pekiştiriyorlar. Ama o klasik ikilemin içinden çıkamıyorlar. Ayrılıkçılığa ve şeriatçılığa özgürlük adına tahammül ederlerse, ayrılıkçılar ülkeyi parçalayacak, şeriatçılar özgürlüğü kaldıracak. Onlara karşı sert önlemler alırlarsa, özgürlükleri çiğnediler diye kıyamet koparılacak. İttihatçılar ne yapabilirler veya ne yapmalılar? Bu sorunun cevabını belirlemek hala kolay değildir. Ama geçen yüzyılın başlarındaki demokrasi kültürsüzlüğü ve bilgisizliği içinde çok daha zordu. İttihatçıların siyaseti bu zorluğun içinde bocalayarak başladı. İttihatçıların da karıştığı zorbalıklar, baskınlar, suikastler arasında devam etti. 1911'den itibaren de buna birbirini izleyen savaşların koşulları eklendi. Önce Trablusgarp Savaşı, bu imparatorluğun zaafından faydalanan İtalyanların o zaman Osmanlı toprağı olan Trablus'a, bugünkü Libya'ya saldırmasıyla başladı. Ama İtalyanlar onunla kalmadılar. Ege Denizi'nde o zaman Osmanlı'ya ait 12 adaya da asker çıkardılar. Bunların bir kısmında 5-10 muhafızdan başka Osmanlı askeri yoktu. İşgali tamamlamakta zorlukla karşılaşmadılar. Sadece Rodos'ta 1200 askerle karşılaştılar. Fakat oraya da 10.000 asker çıkardılar. Direnişi kısa zamanda sona erdirdiler. Bunu öteki büyük devletlerin onayıyla yapmışlardı. Aslında başka bazı adalarla birlikte Midilli de işgal etmek istedikleri adalardan biriydi. Hatta bir ara adayı abluka altına almak için harekete geçtiler. Fakat İtalyanların boğazların o kadar yakınına gelmesine Avusturya'da, Rusya'da razı olmadı. Boğazlara yaklaşılacaksa başkaları değil, onlar yaklaşmalıydı. İtalyanlar o kadar ileri gidemediler. Elaziz yolları. Bunlar olup biterken Midilli'deki gerginlik de devam ediyordu. Midilli 1912'de başlayan Balkan Savaşları sırasında da resmen Osmanlı toprağıydı. Ayrılışı 1913 antlaşmasıyla olacaktı. Ama Mehmet Raşit Bey'in görev yeri daha önce değişti. 1911 sonunda Diyarbakır'ın, o zamanki adıyla Diyarı Bekir'in, Ergani ilçesine tayini geldi. Bu tabii bir bakıma iyi. Aileyi o, kopis kefalli şakaların tatsız havasından kurtarıyor. Ama bir de yeni bir nakil sorunu ortaya çıkarıyor ki bunun üstesinden gelmek Trabzon'dan Midilli'ye gelişten daha zor. Çocuk sayısı artık 3 değil 6. Ondan çok daha önemli olan şu, gelişte Trabzon'dan İstanbul'a, oradan Midilli'ye gemiyle geliniyordu. Şimdi yolculuğun Ergani'ye giden bölümü karadan yapılacak. O dönemdeki kara ulaşımı koşulları belli. Trenin geçtiği yerler dışında en lüks araç at ve at arabası. Ayrıca hadi Ergani'ye varıldı diyelim. Ondan sonra da büyük çocukların okuması, küçüklerin büyümesi gibi işler var ki bütün bunları orada yoluna koymak kolay değil. Dedemin kararı şu oluyor. Eşini, çocuklarını daha önceden Trabzon'a gönderecek. Orada kardeşler, akrabalar var. Daha rahat olacaklar. Gidiş emrini aldıktan sonra Ergani'ye yalnız gidecek. Onları ev tutup yerleşik bir düzen kurduktan sonra getirtecek. Belki 2 yıl kadar ayrı kalacaklar ama çocuklar için bu daha iyi olacak. Dedem kararı uyguluyor ama ailesini getirtmek için istediği düzeni kurması tahmininden çok uzun sürüyor. Ergani de göreve başlıyor. Bir süre sonra o zamanki adı Elaziz olan Elazığ'a nakledileceği haberi geliyor. Ama bunun gerçekleşmesi de uzun sürüyor. Elazığ'da istinaf mahkemesi üyeliğine terfiyan tayin edilip de orada ailesini yerleştirebileceği bir ev kurması 3 yılı buluyor. Mesrure Hanım'ı ve çocukları ondan sonra çağırabiliyor. O 3 yıl içinde babam Hıfzır Rahman Rüştiye'yi ortaokulu bitiriyor, liseye geçiyor. Kardeşleri de yaşlarına göre öğrenimlerine devam ediyorlar veya başlıyorlar. O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu Trablusgarp Savaşı üstüne 2 Balkan Savaşı geçirmişti. Daha nefes almaya vakit bulamadan bir başka savaşın eşiğine gelmişti. 1914'ün Ekim ayında Enver Paşa ve arkadaşlarının gayretiyle o eşik de aşıldı. Osmanlı halkı kendini 4 yıl sürecek olan 1. Dünya Savaşı'nın içinde buldu. O arada aileyle ilgili bir gelişme olmuş, Nusriye halama bir talip çıkmıştı. Trabzon'daki aile büyükleri bunu olumlu karşılamışlardı. Mektupla görüşü sorulan dedem de onay verince nikah kıyılmıştı. Damat Halkalı Mektebi'nden mezun bir ziraat mühendisiydi. Trabzon'da orman müdürü olarak görev yapıyordu. Ankaralı bir aileden geliyordu. Adı Selim Sabit'ti. Trabzon'daki görevi sona ermek üzereydi. Çünkü Sivas'a tayin edilmişti. Yeni evliler oraya taşınacaklardı. Babaannem Mesrure Hanım, dedemin artık gelin çağrısını aldığında savaş başlamıştı. Üstelik o savaşın en başta tehdit ettiği yerlerden biri Doğu Karadeniz'in merkezi Trabzon'du. Rus gemileri ilk top atışı denemelerini Trabzon sahilleri yakınlarında yapıyorlardı. Elaziz'e yolculuk hazırlığı savaş koşulları içinde başladı. Şöyle bir plan yapıldı. Nusriye halamla kocası Selim Sabit Bey Sivas'a giderken Mesrure Hanım ve çocuklar da onlarla birlikte hareket edecek, sonra onları Sivas'ta bırakıp Elazığ'a geçecekler. Altınlı Kemer. Amcam Münir Reşit Öymen o günleri de içeren anılarını Tarih Vakfı'nın bir video bant çekiminde anlatmış. Ölümünden sonra öğrendim, izledim. 1915 yılında 11 yaşındaki bir çocukken yaşadığı o yolculuktan aklında kalanlar şunlar. Trabzon'da ablam orman müdürüyle evlendi. Biz de hep birlikte yola çıkacağız ama yol hazırlığı kolay değil. Para lazım. Annemin Trabzon'da evi vardı. Babasından kalma. Onu satışa çıkardı. 150 altına müşteri buldu. Sattı. 100 altını ayırdı. Akrabasından bir hanımın kocası vardı. Hacı enişte derlerdi. Götürdü. Kadı evinde ona emanet etti. Başka eşyalarımızı da emanet etti. 50 altını kendi aldı. Bir kemerin içine dikti onları. Birbirine çarpıp da ses çıkarmasınlar diye ayrı ayrı dikti. Kemeri beline bağladı. Yolculuğa öyle çıktık. Elazığ'dan önce Sivas'a gideceğiz ama Giresun üzerinden gideceğiz. Rus donanmaları denizde dolaşıyor. Trabzon işgal edilecek deniyor. Trabzon'dan hep birlikte bir yelkenli kayağa bindik. Annem, ablam, eniştem, ağabeylerim, kardeşlerim. Eniştem aramızdaki en büyük erkek. Hıfzır Rahman ağabeyim daha 15 yaşında. Bir sürü de eşyamız var. Kıyı kıyı gidiyoruz ama hava bozuk. Dalgalar gene de gelip kayığın etrafından yükseliyor. Eşyayı yalıyor, tabii bizi de. Nihayet Giresun'a vardık. Eşya katırlara yüklendi. Katırlardan birinin üstüne beni oturttuklarını hatırlıyorum. Şebin Karahisar'a kadar öyle geldik. Oradan Su şehrine, sonra Sivas'a. Sivas'ta birkaç gün ablamlarla kaldık. Durum biraz daha düzene girdi. Eniştem orada vazifeye başladı. Biz de bir yaylı arabaya bindik. Memur ailesi olduğumuz için yanımıza atlı jandarma verdiler. Oradan Elazığ'a kadar böyle gittik. Aileyi götüren yaylı araba en lüks araç. Amcam bütün o yolculuk sırasında motorlu araç olarak sadece bir otomobil görmüş. O da Sivas'tan geçen Enver Paşa'nın otomobiliymiş. Amcamın anlattığı yol bugünkü karayolları üzerinden 800 kilometre. O zamanın yollarında önce katır, sonra yaylı arabayla kaç günde gittiklerini o da hesaplayamamış. Mutluluk ve felaket. Kaç günde giderlerse gitsinler, türkülerimizde söylenir, yollar gide gide biter. Mesrure Hanım ve çocukları sonunda hedefe varırlar. Yıllardan sonraki mutlu buluşma Elazığ'da gerçekleşir. Mehmet Raşit Bey eşiyle çocuklarına kavuşur, çocuklar da babalarına. Fakat bu mutluluk tablosu çok kısa bir süre sonra bir felakete dönüşür. Bir ay sonra Mehmet Raşit Bey dizanteriye yakalanır. Kısa bir süre sonra ölür, daha 54 yaşındayken. Darbe çok ağır bir darbedir. 38 yaşında dul kalan bir kadın ve en büyüğü 15 yaşında 5 çocuk. Hiç bilmedikleri bir şehirde yalnız başlarına kalmış. Ne yapacaklar? Bir süre babadan kalan emekli maaşının bağlanması muamelelerini beklerler. Babaannem kemirinin içindeki altınları tek tek çıkararak acil ihtiyaçları gidermeye çalışır. Geri dönüş hazırlıklarına koyulur. Nihayet emeklilik muameleleri biter. Yola çıkma hazırlıkları tamamlanır. Fakat Trabzon'a gitmeleri artık güçtür. Gelen haberlere göre Rus işgalinin eli kulağındadır. Böylece meçhule doğru bir yolculuk başlar. Önce yeniden Sivas'a giderler. Orada Nusriye halamla eniştemin yanında bir süre kalırlar. Fakat eniştemin bir kere daha tayini çıkar. Bu defa Erzurum'a gidecektir. Eşini de Akşehir'de kaymakam olan kardeşinin yanına gönderecektir. Babaannem de çareyi halamla birlikte Akşehir'e göçmekte bulur. Münir amcamın anlattıklarından izleyelim. Önce Kayseri'ye gittik. Araba değiştiriyoruz, katıra biniyoruz, bazen yürüyoruz. Vardık oraya, bir hana indik. O handa Bedri abim hastalandı, çiçek dediler. Gerçekten de çiçek hastalığıymış. Sonra izleri hep kaldı. Kayseri'den Akşehir'e gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Ulu Kışla'ya kadar gidebilirsek, oradan tren varmış. Kağnı arabası tuttuk. Kağnı arabası bilirsiniz, öküz arabası. Bazen yanında yürüyoruz, bazen eşyalarımızın üstüne yatıyoruz. Geceleri ben hatırlıyorum. Yatmış, uyumuşum, gidiyoruz, uyanıyorum, gökte ay ışığı var. Böylece Ulu Kışla'ya kadar gelebildik. Oradan trene bindik, Akşehir'e geldik. Bir iki gece ablamın kayınbiraderi olan Kaymakam Bey'in evinde kaldık ama annem o konuda çok hassastı. Hemen bir yer bulup kiraladı. Evin hemen yakınında müştemilat gibi bir yer vardı. Orayı kiraladı. Yeri topraktı. Üstüne hasırlar bulup koyduk. Orada kalmaya başladık. Bu yolculukların benzerlerini o dönemdeki pek çok aile yapmıştır. Bir kısmı bir yerden ötekine nakledilen memur ailesi olarak, bir kısmı da göçmen ailesi olarak. Trakyalı göçmen, adalardan gelen göçmen, savaş sırasında işgal altına giren yerlerden kaçan göçmen. Hepsinin iskan edilecekleri yerlere giderken Anadolu yollarında geçen hikayeleri vardır. Anlatırlar. 1915 yılındaki savaş koşulları malum. Bunlara bir de Ermeni olayları eklenmiş. Çatışmalar olmuş. Nisan ayı sonunda da Ermeni tehciri felaketi başlamış. O zamanın yollarında ve şehirlerinde bunlar olup bitmiş bile olsa güncellikleri sürüyor olmalı. En azından konuşuluyor olmalı. Ama amcam o konuya değinmemiş. Galiba o zamanı çocuk veya büyük olarak yaşayanların çoğu da aynı durumda. Sonraki gazetecilik yıllarımda Ermeni olaylarını araştırırken örnekleriyle karşılaştım. O olayları ya hatırlamıyorlardı ya da hatırlamak istemiyorlardı. Bu Ermeni tehciri kararının nedenleri ve sonuçları üzerinde sağlıklı değerlendirmeler yapılmasını güçleştiren etkenlerden biriydi. İstanbul'dan Almanya'ya. Amcamın ağabeyi benim babam Hıfzır Rahman artık ailenin en büyük erkeğidir. Kısa bir süre sonra bir karar verir. Liseye devam etmek yerine bir an önce hayata atılmak için öğretmen olacaktır. Bunun için İstanbul'a gider. Orada annesinin dayısı vardır. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'na yatılı öğrenci olarak girer. Babaannemle öteki çocukları da onun arkasından İstanbul'a gelip dayı evinde konuk olur. Zaten Trabzon'a gitmeleri büsbütün imkansızlaşmıştır. Orası artık Rus işgalindedir. Ama dayının imkanları sınırlı. Bir yandan da Dünya Savaşı'nın, o zamanki deyimle Harbi Umumi'nin koşulları gitgide ağırlaşıyor. Geçim derdine deva bulmak kolay değil. Ayrıca İstanbul'da kıtlık var. Ekmek bulmak bile mesele. Büyük yolsuzluklar var. Savaş koşullarından faydalanıp kıtlığı çekilen maddeleri el altından yüksek fiyatla satıp büyük paralar kazanan harp zenginleri var. İktidardaki İttihat ve Terakki hükümeti buna çare arıyor. 1940'larda 2. Dünya Savaşı döneminde uygulananlara benzer kontrol önlemleri uyguluyor. O arada 1942'de konulan ünlü varlık vergisi gibi bir servet vergisi hazırlıyor. Fakat uygulayamıyor. Hayat bu umutsuz koşullar altında sürüp giderken 1918 yılı bizimkilere biraz umut getiriyor. Şubat ayında Trabzon'un Rus işgalinden kurtulduğunun haberi geliyor. Gene o sıralarda Milli Eğitim Bakanlığı bir karar alıyor. İstanbul Erkek Lisesi'nden o yıl mezun olacakların en başarılılarını Almanya'ya ihtisasa göndereceklerdir. Hıfzır Rahman Raşit de onlardan biridir. O dönemde soyadı yok. Resmi evrakta baba adı kullanılıyor. Babam da artık Raşit adıyla birlikte anılıyor. Böylece o yılın Haziran ayında babaannemle öteki çocukları gemiyle Trabzon yolculuğuna, babam da trenle Almanya yolculuğuna çıkıyor. Enflasyon sürprizi. Önce Trabzon'a gidenlere bakalım. Babaannem Mesrure Hanım Trabzon'a parasal durumunun da düzeleceğine güvenerek gider. Çünkü biliyoruz Trabzon'daki evini satıp aldığı 150 altının yüzünü bir akrabasının kocasına emanet etmişti. Onu geri alacaktı ama orada onu bir sürpriz karşılar. Amcamdan izleyelim. Trabzon'a geldiğimizde eniştemize gittik. Annem, Hacı Efendi dedi, artık bizim emaneti verebilirsin. Enişte dedi ki, ben onları bozdurmuştum, size kağıt para vereceğim. Annemin fena halde canı sıkıldı ama ses çıkaramadı. Bu altının bozdurulduğu zamana göre eline geçen paranın eski değerinden az olması demekti. Paraya ihtiyacımız da çoktu. Trabzon'un içinde kalıyorduk. Biz dört çocuğun üstüne bazı akraba çocukları da bizde kalıyordu. Çünkü aileleri köyde, hosta oturuyordu. Köyde ilkokul yok. Okul çağına gelince okula bizde kalarak gidebiliyorlardı. Hülasa masraf çoktu. Bunun üstüne bir de para kaybına uğramak annemi çok üzmüştü. Evet, bugün adıyla da biliyoruz, kağıt paranın altına karşı değer kaybetmesi, o dönemde de kendini gösteren enflasyon canavarının işiydi. Bunun adının ne olduğu bilinmese de sonuçları 1. Dünya Savaşı yıllarında anlaşılmıştı. Ama Hacı Enişte altınları bozdurup kağıt paraları alırken herhalde bunu hesaplamamıştı. Bu kitabı yazarken o dönemin para hareketini yansıtan yayınlara baktım. Durum şuymuş. 1915 yılında Trabzon'da bir altının kağıt para değeri 100 kuruş ediyormuş. O parayı saklayıp 1917 Ağustos'unda 100 kuruşluk altın almak isterseniz ancak bir altının 5'te 1'ini alabiliyormuşsunuz. Yani babaannemin altından kağıda dönen 100 altınlık parası %80 değer kaybına uğramış. Almanya'dan yeni mektebe. Babaannemle 4 çocuğunun Trabzon'daki durumu böyle. Babamın Almanya'daki durumuna gelince, 1. Dünya Savaşı'nın 1918 sonbaharında sürpriz gibi bitişi malum. Alman-Avusturya-Osmanlı cephesi yenilmiş veya yenildiğini kabul etmiştir. Ama Hıfzır Rahman Raşit, yenilginin karmaşası içindeki Almanya'daki çalışmalarını 1919'un sonlarına kadar sürdürebilir. Sonra Türkiye'ye döner ve Kastamonu Öğretmen Okulu öğretmenliğine tayin edilir. Babamın ondan sonraki hayatı artık öğretmenliğe veya genel anlamıyla eğitime adanmış bir hayattır. Hocalığını sürdürürken pedagojiyi bilimsel açıdan da uzmanlık alanı haline getirir. Genç yıllarından itibaren o alanda onlarca telif ve tercüme eser yayınlar, dergiler çıkarır, makaleler yazar, konuşmalar yapar. 1920'de Kastamonu Öğretmen Okulu'ndan Samsun Ticaret Okulu'na, oradan da ailesinin yeniden yerleştiği Trabzon'daki öğretmen okuluna tayin edilir. O yıllar Anadolu'daki milli eğitim işlerinin, o zamanın deyimiyle marif işlerinin İstanbul'un Babıali'sinden fiilen Ankara hükümetine geçtiği yıllar. Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi eğitim konularını milli mücadelenin en zor günlerinde bile ihmal etmiyor. Zaferden sonraki hedefi daha o zamandan belli. Kurulmakta olan yeni devlet düzeninin temelini çağdaş eğitim oluşturacak. Mustafa Kemal Paşa tarafından her vesileyle dile getirilen bu hedef babam için de zaten bir yaşam amacı olmuş. Çağdaş eğitimin Avrupa'daki uygulamalarını daha 18 yaşındayken izleyip onları ülkesine taşımaya çalışan genç öğretmen, Trabzon'da maaşından ayırdığı paraları sermaye yaparak Yeni Mektep adında bir dergi çıkarmaya başlıyor. 15 günde bir çıkan, satış fiyatı 5 kuruş olan, Ankara'ya da gönderilen bu dergide eğitimdeki gelişmelerle ilgili bilgiler ve görüşler yer alıyor. Derginin o mücadele yılları arasında Mustafa Kemal Paşa'ya da ulaşıp ilgisini çekeceği Hıfzı Rahman Raşit'in aklına bile gelmiyor. Ama 1922 yılında bir gün size Ankara'dan bir yazı var diyorlar ve babamın çabaları için büyük bir teşvik kaynağı olan bir kutlama mektubunu veriyorlar. Hıfzı Rahman Raşit Bey'e, ümidi ati olan vatan yavrularının terbiyesine matuf mesainizin temadisi temennisiyle beyanı tebrik ve teşekkür ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal. Bugünkü dille, geleceğin umudu olan vatan yavrularının eğitimine yönelik çalışmalarınızın devam etmesi dileğiyle tebriklerimi bildirir, teşekkür ederim. Babam bu mektubu aldığı zaman 22 yaşında. Onu dergisinde de yayımlıyor ve Yeni Mektep'in içeriğini daha da geliştiriyor. Trabzonspor ve Viyana. Babamın Trabzon'daki görevi 1923'e kadar sürüyor. O süre içinde bir şey daha yapıyor. Bugünkü Trabzonspor'un temelini oluşturan İdman Ocağı'nın 1921'deki kuruluşunu örgütleyen 7 kişilik kurucu kurulun aktif üyesi oluyor. Ötekiler Münir Pertev Subaşı, Burhanettin Kahyaoğlu, Kemal Öz Subaşı, Tevfik Yunusoğlu, Sami Ulusman ve Ali Yunusoğlu. Ancak sporla bu ilgilenişi sırasında bir kaza geçiriyor. Bacağı sakatlanıyor. Artık ömrü boyunca idman ocaklı Trabzonsporlu olarak kalacaktır ama bizzat spor yapma imkanını kaybetmiştir. Bu sakatlık daha sonra tayin edildiği Samsun'dayken tedavi yetersizliği yüzünden daha da ciddileşiyor. Bacağının kesilmesi ihtimali ortaya çıkıyor. Cumhuriyet'in ilanından birkaç ay sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nca Viyana'ya gönderilmesinde bu da rol oynuyor. Orada mesleki çalışmalar da yürütecek ama bir ortopedi kliniğinde kontrolden geçecek. Teşhise göre ya tedavi görecek ya ameliyat edilecek, gerekirse bacağı kesilecek. Hıfzı Rahman Raşit'in Viyana'daki günleri zor geçiyor. Bacağını tamamen kaybetmesine ramak kalıyor. Sonunda ünlü bir doktor onu yarım ameliyatlı bir tedavi metoduyla bundan kurtarıyor. Ancak bacağındaki aksama artık ömür boyu devam edecektir. Mesleki çalışmaları ise çok verimli geçiyor. Türkiye'ye dönerken koltuğunun altında artık baskıya hazır bir kitap var. O zaman yeni atılımlar içinde olan Avusturya eğitimiyle ilgili bilgi ve gözlemlerini yazmış.